Define Adası'na dönüş. John Connell.
Ayrım 5.
Adayı kendi keyfime göre dolaşıyor ve ancak akşamleyin avlar ve haberlerle dönüyordum. Geceleri de ister istemez o pis hava içinde uyuyordum. Güzel bir sabah mağaradan pek erken çıktım. Adayı kaplayan sis örtüsü henüz kalkmamıştı. Adeta artık benim olarak benimsediğim toprakların batı kısmında dolaşmaya başladım. Sıcak saatleri orman burnunun gölgeleri altında geçirecek ve küçük kale yoluyla dönecektim. Bu dönüş bana düşmanlarımızın hareketleri hakkında bilgi edinmemi sağlayacaktı. Dün kaptan İçi'ye çıkarılması işinin sona erdiğini bildirmişti. Hazırlık memnunluk verici görünüyordu. Çanaklara konulan yağın donması tamamlanmıştı. Ben de kendilerine kalan yapılacak işler için arkadaşlarımı hiç de kıskanmıyordum. Serbestçe dolaşabileceğim için sevinçliydim. Kirli yokuştan kumsala kadar teker meker indim. Denizin yükselme zamanıydı. Su bir göl gibi düz ve hareketsizdi. Uzun uzun yüzdüm. Durgun su kıvılcımlar saçıyordu. Havadan daha sıcaktı ve bir hamlede derimi saran, saçlarıma yapışan o mide bulandırıcı yağ kokusunu temizlemiş gibime geldi. Sisin dağılmakta olduğunu ve tan yerinin ilk ışıklarının adanın tepelerini renklendirdiğini gördüm. Fred Harrison keçimizi sarmak için mağaradan çıkıyordu. Ona saçma sapan sözlerle bağırdım. Gülerek bana taşlar attıktan sonra soyunup arkamdan koştu. Sonra koyun gidiş yerindeki kumlara uzanarak güneşte kurunduk. Keçimiz esirliğe alışmıştı. Şimdi bize pek yakınlık gösteriyordu. İpi su kuyusuna inebileceği kadar uzundu. Gelip bize ufak ufak toz vurdu ve yavaş yemeleyerek yanımıza sokuldu. Kaptanın çağırması bizi eğlenceden ayırdı. Kemerini belime taktım, yayımı ve ok torbamı sırtıma attım ve güney batı burnuna yollandım. Orta yaylanın çamlıkları arasından hemen dürbün tepesinin kuzey yamacına vardım. Meltem kuzeydoğudan esiyordu. Bütün gün değişmeyecek diye düşünüyordum. Adanın en iyi keçileri dürbün tepesinin sel çukurlarından saklanıyorlardı. Birkaç kere yamacın en yüksek çıkıntısında gözcülük yaparken bazı yaşlı hayvanları ürkütmüştüm. Koyu kahverengi tüylü, koca bir teknenin kuvvetli, yaşlı, vahşi ve ürkek hayvanın daima bir sürü keçi ve oğlakla çevrilmiş bir halde dolaştığını, onların ortasında gururla gezindiğini görmüştüm. Ansızın onu avlamaya karar verdim. Çok geçmeden küçük sürüyü gördüm. Şefleri ortada olduğu halde tepenin kuzeydoğu yamacı üzerinde şurada burada otlayarak geziniyordu. Bir fundalığın kıyısında büzülerek onları bir an gözledim. Sonra çam ağaçlarından yararlanarak dağın çevresini dolaştım ve batıdaki dik yarlara doğru kendime bir yol açtım. Orada avım tarafından görülmediğimden emin olarak o yandan gelen rüzgarın altında olduğunu bilerek güneye doğru çaprazlama ilerledim. Geçtiğim patika bir an uçurum boyunca uzandı. Ayağında çakılların üzerindeki kara sivri kayaların tehdit edici uçları dikiliyordu. Güneşte yeni gelmiş olan foklar başlarını kaldırarak rahatsız edilmiş gibi bir tavırla beni süzdüler. İçlerinden biri öfkeyle havladı. Bu işaret üzerine hepsi suya kayarak çabucak açık denize vardı. Bu sırada güneş gökte çoktan yükselmişti. Sıcaklık bunaltıcı olmaya başlamıştı. Bereket versin ki orman burnunda varıyordum. Burası bütün adanın en hoş yerlerinden biriydi. Süpürge çalıları içinde çiçekli yaban hanım elleri ve küçük hinizdan cevizi ağaçlarının meydana getirdiği kümeler arasında kelebekler ve arılar uçuşuyordu. Kırmızım tırak gövdeli büyük çamlar beni dallarının altına koruyorlardı. Sıcaklık durmadan artıyordu. Fakat katır tırnaklarının baygın yayıntılarına karışan çam iğnelerinin baharlı kokusu pek hoş bir serinletici etkisi yapıyordu. Berrak bir derenin dürbün tepesinde kaynağı vardı. Ormanın altına gizlenmiş olan akarsu yakıcı havaya temiz nameler döktürüyordu. Sazlar ve yüksek otlar arasında biraz dolaşarak ayaklarımı serin su ile ıslattım. Tekeyi gördüm. Çevresi keçilerle sarılmış bir halde debeleniyordu. Doğu yamacı üzerinde durup otlamaya koyuldu. Dakikalarca gizli gizli sürünerek yaylanın eteğine vardım. O zaman bir uçurumun yolunu kestiğini gördüm. Bununla birlikte onu aşıp taş duvara tırmanabilirsem aynı düzgünlüğün kıyısında sürüden 20 adım ötede olabilecektim. Geçiş korktuğum kadar güç olmadı. Derede bulanmış ve bitkin bir halde sonunda kendimi düzlüğe çekebildim ve üçgen şeklinde bir kayanın arkasına büzüldüm. Keçiler hala başları rüzgar yönünde otluyorlardı. Küçük kuyruklarının titrediği görülüyor, otlardan çıkardıkları hafif çıkırtıları işitiyordum. Yayım aldım. Fakat birdenbire ani bir korkuya kapılan bütün sürü otladığı yerden ayrılıp dört nala tepeye doğru kaçmaya başladı. Bir saniyede gözden kayboldu. O zaman keçilerin korktukları şeyin ne olduğunu anladım. Eski küçük kalenin yükseldiği alanın kıyısındaki bataklıktan çıkmakta olan garip bir alay ilerliyordu. Başlarında benim düşmanım ahçı yamağı yürüyordu. Silahlarına ve savaş giyimine rağmen pek acınacak bir haldeydi. Karmakarışık saçlarına bir martı tüyü sokmuştu. Boynuna bir trompet asmış, bir marş çalıyordu. Onun arkasından Uzun John topallayarak geliyordu. Kara etekli uzun ceketini giymişti. Başına üç köşeli şapkasını koymuştu. Sakalı göğsünün üzerinde bembeyaz bir yığın teşkil ediyordu. Papağan omzunun üzerinde hareketsiz duruyordu. Koltuk değneğine ve tahta bacağına rağmen Silver bu başıboş alayının ortasında göze çarpan bir kolaylıkla ilerliyordu. Halinden memnun görünüyordu. Çünkü zaman zaman şapkasını çıkarıp gizlediğim tepeyi göstererek sallıyordu. Bazen de zavallı Michon'un sırtında koltuk değneğiyle vurarak onu gayrete getiriyordu. Elinde iyice sarılmış bir parşömen tuttuğunu gördüm. Muhakkak ki bu, Tornvaya'dan babamın yazıhanesinden çalmış olduğu haritaydı. Kara Frank esnek bir adımla bacaklarını geniş geniş açarak onun yanında ilerliyordu. Yürüyüş kolunun sonunda dört kişi vardı. Kürekler, kazmalar, baltalar yüklenmişlerdi. Kalbim yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Acaba bizi yakalamak, esir etmek için mi geliyorlardı? Fakat derhal izledikleri yolun onları bizim mağaramızın uzağına, batıya doğru götürdüğünü anladım. Bütün avlanmak istediğim uçup gitmişti. Kafamda yalnız bir düşünce vardı. Silver'ın ne yapacağını görmek. Şans bana yardım etti. Kafile dürbünün doğu eteklerinden geçerken ben hızla yaylayı açtım. Onları da gözden kaybetmedim. Kuzey koyunun yakınındaki sık fundalıklar içinde dalmışlardı. Trompetin hazin tantamları rüzgarın sesini bastırarak bana kadar geliyordu. Mizana direği tepesine doğru yollandıklarını anladım. Pusuda bekledim. Kuzeye aşağı yukarı 2 mil uzaklıkta olan açık arazide tekrar göründüler. Yürüyüşleri yavaşladı. Ahçı ama Silver, zenci arkadaşlarını geride bırakmışlardı. Kendi kendime onların inatçı tantamlarının kaptanı ya da Harrison'ı uyaracağını düşünerek sevindim. Daha yakından görmek için Silver'a yetişmeye karar verdim. Ormanda koşmakla edindiğim bütün denemelerinden faydalanarak Mizana tepesine yolladım. Dürbün kıyısına doğru koşmaya başladım. Vakit öğleye geçmişti. Bir parça gölge bulmuş olmaktan dolayı pek mutluydum. Bütün bu bölgeyi iyice tanıyordum. Kıyı izleyerek Mizana direği tepesinin doğusunda uzanan yamacın dibindeki bir koya vardım. Orada birkaç kovuk buldum. Bunları saklanarak korsanların hareketlerini ve ne yaptıklarını iyice görebilecektim. Silver'a karşı bir takım tasarılar kurarak yarım fersah ilerlemiştim ki birdenbire trompet sesinin kesildiğini fark ettim. Çamların tepesinde güvercinler hu çekiyor ve rüzgar yapraklarını hışırdatıyordu. Uzaktan mercan kayalıkları üzerinde kırılan dalgaların gürültüsü geliyordu. Önünde orman geniş ve engebeli bir görüntü açılıyordu ve uzakta Mizana direğinin kara kayalıkları yükseliyordu. Birdenbire keskin bir çığlık duyuldu. Bir ıslık havayı çınlattı ve ormandan büyük bir yaygara çıktı. Ağaçlar üzerinden korkmuş olan kuşların teşkil ettiği bulutlar her yöne dağıldılar. Bu av günümde ikinci defadır ki avımın çok yakınındaydım. Fakat bu seferki adanın en iri tekesinden de korkunçtu. Gizli yer. Ellerimi de ayak gibi kullanarak dört ayaklı olarak ilerledim. Ağaçların ötesinde Mizana direğine doğru çıkan sert yokuşun üzerinde bir kaya yığını vardı. Kaktüs türünden bazı çıldız çalılar bu uğursuz köşenin, belki de adanın en uğursuz köşesinin bütün bitkisini teşkil ediyorlardı. Silver'lı adamları gizlendiğim yerin en az 15 adım ötesinde bir tümseyin dibinde durmuşlardı. Gemicilerin cesareti kırılmış gibiydi. Kazma ve küreklerle birlikte bir rom fıçısını yere atmışlardı. Alınlarındaki terleri siliyorlardı. Ahçı yamağı ümitsiz bir tavırla trompetin iplerini burkuyordu. Güneş yakıcı ışıklarını küçük kafilenin üzerine olanca kuvvetiyle döküyordu. Silver üç kenarlı şapkasını bir kayanın üzerine attı. Kocaman elini sakalında gezdirdi. Korkmaya başladığım o geniş gülümsemesiyle korsanlara dönüp söze başladı. Arkadaşlar, işte yıllardan sonra gene buraya geldik. Ah siz, sizler altın gibi saf delikanlılarsınız. İşte sizin hakkınızdaki düşüncem bu. Ya ben sizi buraya armut toplamaya mı getirdim? Söyleyiniz, yaşlı John Silver sizi hiç aldattı mı? Güzel, o halde aradığımız yerin burada olduğunu size söyleyeceğim. Kaptan Flint'in hazinesi işte yıllardan beri burada gömülü yatmaktadır. Flint adını işiten papağan boğuk bir çığlık atarak kanatlarını çırptı. Kara Frank diz çökmüştü. Elleriyle tümseyin taşlarını çözerek sağa sola fırlatıyordu. Silver zenciyi koltuk değneğiyle haşin bir şekilde itti. Küçük gözleri gemi fenerleri gibi parlıyordu. Yeter Frank. Emirleri dinlesen daha iyi edersin. Belki de kendini kaptan olmuş sanıyorsun. Haddini bil, yoksa ben bildiririm sana, diye bağırdı. Zenci hırsını yenemeyerek dizleri üzerinde geri çekildi. Define Bay Silver, söylediğim gibi Flint onu buraya gömmüş ha? Şansa bu. Ne de olsa bu ada güzel bir mezarla köyün papazı ve kilise şarkıcıları tarafından toprağa verilmiş sayın bir kimsenin ölüsünü bulmayı istemezsiniz. İhtiyar Flint savanada rom içinde boğuldu. Fakat dünyalığını buraya bıraktı. Hiç değilse bizi ilgilendiren varlığını. Yaşlı iblis bir kere için yalan söylemedi. Silver bütün gövdesiyle doğruldu. Koca yassı kafası alev gibi parıltılar saçıyordu. Koltuk değneğini döndürdü. Fakat kazınız artık beceriksiz herifler. Servet, kudret ve zafer bizimdir. Soluğumu tutuyordum. Kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. Hepsi birden tümseyin dibini kazmaya başladılar. Yer çakıllarla, kaya parçalarıyla doluydu. Bu yorucu bir çaba istiyordu. Fakat Silver hiç ara verdirmiyordu. Bir saatlik uğraşmadan sonra ilk define belirtisine rastladılar. Bir kürek madeni bir şeye çarptı. Çabalarını bir kat daha arttırdılar. Silver'ın tehditlerine ya da coşturucu sözlerine artık ihtiyaçları yoktu. Defineye yakın olma duygusu onları kendiliğinden harekete geçirmişti. Güneş alçalmaya başlamıştı fakat sıcak hala yakıcıydı. Ceketler, sonra gömlekler kayaların üzerine atıldı. Giysilerini çıkarmamış olan Silver, Hazreti Eyüp'ün kitabından kendi tarzınca şunları mızıldandı. Bu aşağılık dünyadan buraya geldiğiniz gibi gideceksiniz. Fakat bir yük hayvanı gibi kırbaçlanmış olarak hummadan titreyerek ağızlarınız köpüklü bir halde. Bu ölüm belirtisi Ahçı Yamağı'yla denizcilerden biri üzerinde öyle bir etki yaptı ki hemen gömleklerini tekrar giydiler. Öbür deniz çapulcuları Silver'a tehditlerle dolu bir gözle baktılar. Kara Frank ise onunla açıkça alay etti. Küçük çocukları korkutmak için büyücü kadınların hikayeleri, dedi. Şimdi büyük bir çukur açmışlardı. İçinde 4 kocaman sandık yatıyordu. Hepsi de paslı demirlerle kaplıydılar. Korsanlar üzerlerindeki toprakları temizlediler. Sonra 4 kişi çukura atlayıp sandıkları kaldıraçlarla, desteklerle çıkarmaya koyuldu. Güneş batıyordu. Son ışıkları Mizana Direği tepesinin batı çıkıntısı üzerinde yatay bir şekilde düşüyordu. Korsanların gölgeleri kayalıklar üzerinde uzuyordu. Başımın üstünde yaprakların bakır rengini aldıklarını, sonra altın rengine dönüştüklerini, arkasından solgun bir grilik kazandıklarını gördüm. Mizana Direği, batmakta olan güneşin kor gibi kızartmış olduğu gökyüzünde kapkara bir halde yükseliyordu. Güneş kayboldu. Havadan buz gibi bir esinti geçti. Ürperdim ve içim dumanlı, kötü kokulu fakat tatlı bir sıcaklığın hüküm sürdüğü mağaramıza dönmek isteği sardı. Fakat merakım bu isteğimi bastırmaktan geri kalmadı. Her şeye rağmen gözetleme yerinde kalmaya karar verdim. Acaba ne olacaktı? Korsanları vahşi bir hırs sarmıştı. Define oradaydı. Karanlıkta hayal ettiğimden daha büyük görünüyordu. Kabzeleri ve kınları altınla kaplı ve binbir ışıkla parıldayan kocaman taşlarla süslü kılıçlar dağlar gibi yığılmıştı. Kara Frank bir fener yaktı. Sahne olağanüstü bir görüntü aldı. Kocaman define gözlerimin önündeydi. Çukur ve sandıklar boşaltılmıştı. Kılıçlar, kınlar kayalığın yamacına dağılmış yığınlar halinde duruyordu. Adamlar dans ederek bir kümeden ötekine koşuyor, üst üste duran silahları karıştırıyor, bazen bir kılıç alarak başlarının üzerinde döndürüyor ya da kıyının çakılları üzerinde dalgalar içinde tepinip oynayan çocuklar gibi altın kaplı kınlar üzerinde yürüyorlardı. Silver, rom fıçısını çukurun başına koydurmuştu. Adamlarının sık sık oraya gidip gelmesinden tasalanır gibi görünmüyordu. Her zamanki sakin ve soğukkanlıydı. Roma kendisi bir kere bile elini sürmemişti. Bir komutan sevinciyle oturuyor, adamlarının çılgın neşesini seyrediyordu. Ahçı Yamağı ile bir gemiciye ateş yakmak için odun toplamaya gitmelerini emretti. Ben ormanın karanlığı içinde 50 adım geri giderek bir çamın arkasına büzüldüm. Bu iki acemi denizcinin ormanda dolaşmaktan çok korkacaklarını ve bu angaryayı çarçabuk yapıp döneceklerini düşünüyordu. İtiraf etmeliyim ki o an içinde karanlıkta Ahçı Yamağı'na yaklaşarak kulaklarını çekmek ya da etli kollarını çimdiklemek gibi çılgınca bir arzu duydum. O zaman onun nasıl korkudan öleceğini düşünerek bir hayli eğlendim. Fakat her şeye rağmen uzakta durdum. Onlar kolları kuru dal parçalarıyla dolu olarak sendeliğe sendeliğe dönünce ilk gözetleme yerine geldim. Soğuktan donmuş, yorgunluktan bitmiş bir haldeydim. Çok da acıkmıştım. Cebimden büyük bir parça iste kurutulmuş keçi eti çıkardım. Bir yandan uğursuz ateşlerin başında toplanmış olan korsanları seyrederken bir yandan onu çiğnemeye başladım. Gemiciler çok neşeliydiler. Zıplıyor, şarkı söylüyor, ateşli ateşli tartışıyorlardı. Silver ise kımıldamadan bütün bu sahneyi seyrediyordu. Papağanı omzunda uyumuştu. Kendisi düz bir taşın üzerinde oturmuş, fare gözleyen bir kediyi andırıyordu. Hançeri dizlerinin üzerinde, sağ eli tabancasının kabzasında olarak ihtiyar korsan uyanık duruyordu. Ömrümde hiç bu kadar dikkatli bir insan görmemiştim. Bir hazine uğruna canlarını vermiş olan kimseleri mi düşünüyordu? Bunun için dökülmüş gözyaşlarını, akıtılmış kanlarımı zihninden geçiriyordu. Sayısız Yılmaz denizcileriyle topların gürleyişi ve kılıçların şakırtısı arasında dibe gönderilen o gemilerimi gözlerinin önünde canlandırıyordu. Öylesine vahşi bir hızla gözetlediği bu defineye ulaşmak için yaptığı namussuzca ihanetleri, ettiği zulümlerimi hatırlıyordu. Uyumuşum. Uykumun ne kadar sürdüğünü, bu arada neler geçtiğini bilmiyorum. Fakat yakınımda çınlayan karmakarışık seslerle birdenbire uyandım. Ateş hala kızıl ışıklar saçıyor ve uyuyan ormanın üzerinde dans eden gölgeler gönderiyordu. Kara Frank'li iki gemici Silver'a yaklaşmışlardı. Ondan öğüt dinliyor gibiydiler. Öbürleri ateşin çevresinde uzanmış horluyorlardı. Nazik bir ses gecenin derin suskunluğu içinde yükseldi. Bana gelince ben renkli insanlara asla tokat atmadım. Sarı olsun, kızıl olsun, kara olsun, insan insandır. İşte benim fikrim bu. İsterseniz inanmayınız. Karalara karşı her zaman o düşkünlüğüm vardır.
Ayrım sonu.